Ayrı mıydı? Öteki renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 76. Akşamları yorgun argın eve geliyorum. Yollarda, kaldırımlarda önüme bakarak. Bir şeylere kızgın, kırgın, öfkeli. Hayal ettiğim güzel şeyler bile aklımın sinemasından acele acele geçiyorlar. Vakit geçiyor. Hiçbir şey yok. Gece başladı bile. Mağlubuz, yeniyiz. Akşam ne yemek var? Tepesinde lamba yanan masada salata, aynı sepette ekmekler, masanın örtüsü kareli. Başka? Tabak. Başka? Tabak ve fasulye. Fasulyeyi hayal ediyorum. Yetmiyor. Sofranın tepesinde aynı lamba yanıyor. Belki yoğurt. Belki hayat. Televizyonda ne var? Ama bakmayacağım. Ben her şeye kızıyorum. Çok kızgınım ben. Köfte de severim. Hani köfte? Bütün hayatlar burada, masanın başında. Melekler hesap soruyorlar. Bugün ne yaptın canım? Ben bütün hayatım boyunca çalıştım. Akşamları eve geldim televizyonda ama bakmayacağım. Sonra telefonlara cevap verdim, birilerine kızdım. Çalıştım, yazı yazdım. Ben adam oldum. Biraz da buyurun bir hayvan. Bugün ne yaptın canım? Bilmiyor musun işte? Ağzımda salata, dişlerim dökülüyor çenelerimin arasına. Mutsuzluktan beynim boğazıma akıyor. Tuz nerede? Tuz nerede? Tuz. Hayatımızı yiyoruz. Birazcık da yoğurt. Hayat marka. Sonra elimi usulcacık uzattım. Perdeleri araladım. Dışarıda gökyüzünün karanlığında aya rastladım. En iyi teselliymiş. Öteki dünyalar. Ayda televizyon seyrediyorlardı. Bir de üstüne portakal yedim. Çok tatlıydı. Keyiflendim. O zaman bütün dünyalar benim oldu. Anlıyorsunuz değil mi? Akşam eve gelmiştim. İyi kötü bütün savaşlardan sağ salim çıkmış. Sıcak evin içine girmiştim. Bir sofra vardı. Karnımı doyurmuştum. Işıklar yanıyordu. Meyvemi de yemiştim. Her şeyin aslında iyiye gideceğini böyle düşünmeye başlamıştım. Sonra düğmeye bastım. Televizyona baktım. Ben işte o zaman çok rahattım. Aşk. İsmail Beşikçi'nin kitaplarını yayımlayan yayımcıya destek olmak için pek çok yazarın aşk üzerine yazacağı kısa metinlerden bir kitap hazırlayacaktık. Kitap çıkmadı. Benim metnimin biri, yeni biri, yeni hayattan çıkma iki parçayla son bir cümleden ibaret. 1. Karnım ağrıyor ama kötü bir şey yediğim için değil. 2. Bekliyorum. 3. Kitap okuyamıyorum. 4. Sinemada herkes gülmeye başlayınca ben kendimi çok zavallı buluyorum ve filmi seyretmek için değil, vakit geçer diye içeride kalıyorum. 5. Herkes ne kadar zavallı olduğumu öğrenecek diye çok korkuyorum. 6. Sürekli tek bir şeyi düşünüyorum. 7. Herkes neden benim gibi değil diye kızıyorum herkese. 8. Hayalimde çektiğim filmde biz evleniyoruz. 9. Yatağımın üzerinde tamam böyleymiş. Lambanın kurduğunda bu kadar tuhafmış da fark etmezmişim ben hiç bunları. 10. Kimse bana yardım edemez. 11. Bu konularda gülerek konuşan herkese çok kızıyorum. 12. Eskisi gibi çalışamıyorum. 13. Yemeklerde yalnızca tatlıları yiyor, akşamları içki içiyorum. 14. Ben neden herkes gibi değilim diye kızıyorum kendime. 15. Bacağımdaki sihir geçmiş. 16. Yaz olsaydı denize girerdim ve belki iyi gelirdi. 17. Tek başıma kalmak istiyorum. 18. Bütün bu anlattıklarımı kimseye söylemenizi, kimsenin bilmesini hiç istemiyorum. Ama acaba o bilse bir yararı olur muydu? Olmayacaksa bilmesini hiç istemiyorum. 19. Çok zavallıyım ama önemli olan bu değil. Aşk nedir? Aşk teslim olmaktır. Aşk aşkın sebebidir. Aşk anlamaktır. Aşk bir müziktir. Aşk ve soylu yürek aynı şeydir. Aşk hüznün şiiridir. Aşk kırılgan ruhun aynaya bakmasıdır. Aşk geçicidir. Aşk hiçbir zaman pişmanım dememektir. Aşk bir kristalleşmedir. Aşk vermektir. Aşk bir cikleti paylaşmaktır. Aşk hiç belli olmaz. Aşk boş bir laftır. Aşk Allah'a kavuşmaktır. Aşk bir acıdır. Aşk melekle göz göze gelmektir. Aşk gözyaşlarıdır. Aşk telefon çalacak diye beklemektir. Aşk bütün bir dünyadır. Aşk sinemada el ele tutuşmaktır. Aşk bir sarhoşluktur. Aşk bir canavardır. Aşk körlüktür. Aşk yüreğin sesini dinlemektir. Aşk kutsal bir sessizliktir. Aşk şarkılarda konu edilir. Aşk cilde iyi gelir. Aşk birisine şiddetle sarılma, onunla aynı yerde olma özlemidir. Onu kucaklayarak bütün dünyayı dışarıda bırakma arzusudur. İnsanın ruhuna güvenli bir sığınak bulma özlemidir. Yanlış anlaşılmaktan korktuğumuz zamanlar her şeyi söylemeye kalkarız. Bu korku da bize herkesin söylediği şeyleri söyletir. Paranoya. Esrar ve paranoya. İnsanların, kahramanların derinlerde bir yerde yatan kumpasın parçası olduğundan kuşkunulduğu gibi eşyaların da derinlerde bir yerde varlığını sezdiğimiz ama tam anlamlandıramadığımız bir esrarın uzantısı olduğu sezgisi belki de esrar kelimesine bu kadar takılmama neden oldu. Dünyanın anlamını bir yerlerden öğreniyor ve saflıkla şu ya da bu şekilde inanıyoruz ona. Eşyalar ve insanlar, olaylar ve topografya ya başka bir anlama işaret ediyorsa, ben kendimi bildim bileli. Paranoya. Ben kendimi bildim bileli ülkemde egemen bir varoluş ve akıl yürütme tarzıdır. Çok geniş bir yelpazeye yayılan çeşit çeşit şekilleri vardır. Lise öğretmenimiz filanca ile ilişki halindedir. Başbakanımız bilmem nereden para alıyordur. Enflasyonu ve Kürt sorununu Amerika çıkartmıştır. Kitabımdaki falanca kahramanın dediği gibi Papa Brejnev'le anlaşmıştır. Carter'ın yardımıyla hep birlikte Türkiye'yi çökerteceklerdir. Thomas Paine'ın, Umberto Eco gibi yazarların yüksek bir mizah duygusuyla tadını çıkardıkları, kendimi de bir parçası gördüğüm kaynaklarını Dostoyevski ve Borges'ten alan bir paranoya edebiyatı mevcut günümüzde. Ama ben paranoyayı bir çeşit varoluş şekli gibi benimsemiş, bir ülkenin vatandaşı olarak onlardan farklı ve ayrıcalıklıyım. Bu edebiyatı kendi özümden yola çıkarak yaratabiliyorum. Bütün arkadaşlarım benim de paranoyak olduğumu iddia ederler. Hepimiz takip ediliyoruz ama bazılarımız daha çok takip ediliyor. Hakiki bir kumpas ve paranoya teorisine giriş. Tıpkı Doğu-Batı karşıtlığının benim ruhumun çift kimlikli olmasına uyması gibi kumpas sorunu da hem bütün ülkemizin içine battığı bir ruh halidir, hem de benim bireysel olarak sanki tek başıma, bir tek kendimin yaşadığını saflıkla sandığım kuvvetli bir duygudur. Önce kendimden başlayayım ve şüphelerimi, korkularımı, evhamlarımı, hakiki evhamlarımı dile getireyim. Belki de hayatı böyle yaşıyor olduğum için ben 24 yıldır bazı eleştirmenlerimin de göstermekten zevk aldığı gibi bir anlamda hayattan kopuk, tek başına bu gördüğünüz yazıhane benzeri yerlerde günde 8-10 saat yaşayarak çalışıyorum. İnsanlarla örgütlü bir şekilde bir yerde çalışmıyorum. Hayat hep benim için uzakta insanların yaptığı bir şey. Belki de böyle yaşadığım için zaman zaman bu insanların aralarında birleşerek gizlice bana karşı bir şeyler yapmakta olduğumu hissetmeye başlıyorum. Truman Show filmini çok sevdim. Yazar olmama rağmen kendimi Truman'ın dünyasını tasarlayan tasarımcı değil, baş kahraman Jim Carrey gibi hissetmişimdir. Açık söyleyeyim, bazen zeki olduğum yanılsaması da bende uyanır ve bence paranoya ile zeka çok yakından kardeştirler. Akıllı adam sürekli kumpaslar hayal ettiğini bilir, paranoyak ise düşüncesinin paranoyakça olduğunu fark etmez. Bence akılla dengelenmiş yaratıcı hakiki zeka yüksek dozda paranoyayı kaldırabilir. Sorun, paranoyanın denetimsiz olması ve insanın paranoyak olduğunu bilmemesidir. Bu bakımdan kendi durumuma çok uygun düştüğü için şu söze bayılırım. Paranoyak olmam takip edilmediğim anlamına gelmez. Bunu sürekli söylerim kendime. Öte yandan dünya görüşüm ve aleme bakışımla kumpas düşkünü birinin tam tersi bir tutum içindeyimdir. Toplumumuzda çok yaygın olan saf, ilkel, görgüsüz ve kültürsüz paranoyayı ise zekice bulmayıp küçümserim. Nasıl mı? İşte kitaplarımda sessiz evde yazdım. Yeni hayatta da bunun gibi insanlar vardı. Kara kitaptaki eski solcu da böyledir. Yani Clinton ile Yeltsin anlaştılar, Papa ve İtalyan Başbakanı ile birlikte Türkiye'yi bölecekler paranoyası. Bunları eskiden kitaplarımda ben alay olsun diye söylerdim. Şimdi köşe yazarlarımız ciddi diye yazıyorlar. Nitekim Apo da Papa ile görüşmek istedi. Sessiz Ev'de benzerini ben alay olsun diye yazmıştım. Ülkemizde paranoya kültürü olağanüstü zengindir. Ama zeki paranoya değil, görgüsüz, kültürsüz, iptidai bir paranoya çeşididir bu. Sel konusu ya da dinimize karşı en son Amerikan-İsrail kumpası bunun en popüler şekilleridir. Ve bu tür mantık dengeli ve akılcı düşünceyle engeldir. Kendi hayat deneyimimin kişisel paranoyalarımın haklı olduğunu bana kanıtlamıştır. Yani gerçekten tahmin ettiğim gibi o insanlar aralarında konuşmuşlardır. Gerçekten rastlantı mı? Acaba ben mi paranoyayım dediğin zamanlarda rastlantı olmadığı ortaya çıkmıştır. çıkmadığı zamanlarda da benim sezgilerim bazen o kadar utandırıcıdır ki insanlar bunu örtbas ediyorlar, saklıyorlar gibi gelir. Benim aleyhime bir şeyler yapıyorlar. Telaş, endişe, korkusu. Aynı zamanda lisedeyken hep hissettiğim türden kravatım acaba gene merkezden sağa mı kaydı, sola mı kaydı, pantolonumun düğmesinin kopuk olduğunu şu anda herkes görüyor mu gibi kendi kendine güvensizlik endişeleriyle ilişkidir. Yani kumpas korkusunun bir yanı kolayca ilişkilendirilmeyecek şeyleri yaratıcı bir şekilde ilişkilendirebilmek sanatı ise diğer yanı da kendini sağlam olarak görememekten kaynaklıdır. O zaman sürekli bir açığınız vardır ve elbette herkes de bununla meşguldür. Bu durum toplumsal ve siyasi paranoyanın sebeplerinden biridir de aynı zamanda. Türkiye'nin sürekli açığı vardır zaten. Türkiye bu sürekli açığı enflasyondan işkenceye, kitap yasaklamaktan Avrupa Birliği'ne girememeye kadar pek çok açığı olduğu için sürekli pantolonumun düğmesi eksik, herkes benden mi bahsediyor, gene benimle alay edip küçümsüyorlar mı telaşlarına kapılır bir liseli öğrenci gibi. Hep başkalarının kendisi hakkında dediklerine takar da pantolonun düğmesini dikmez, kravatını düzeltmez. Ben ya da benim gibiler kişisel paranoyamız derinleştiği vakit kabadayılık edemeyiz. Yani ne bakıyorsun ulan pantolonumun düğmesi mi eksik, eksikse eksik asla diyemeyiz. Ve bu konularda eziklik hissederiz. Ama toplumumuzda serf paranoyası ya da toplumsal paranoya güçlü bir şekilde kabadayılaşır. Benim hiçbir zaman yapamadığım, nasıl yapıyorlar aşk olsun ne kadar da kuvvetli insanlar diye hayranlık duyduğum bir kabadayılık sonunda çakarım ha erkeklenmesine doğru evrilebilir. Tabi batılılara asla çakamaz. İçindeki gariban muhaliflere çakar paranoyaklar. Paranoyak oldukları için onları anlarım. Ama aptal oldukları için de korkarım. Aptal paranoyak en korkutucu yaratıktır. Ve ülkemizde çoktur. Bu çokluğun sebebinin ise şu olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı aynı paranoyaya kapılan kişiler birbirlerinin paranoyalarından destek alarak zenginleşiyorlar. Hatta karşılıklı paranoyaları sayesinde bir cemaat oluşturarak paranoyalarından kurtuluyorlar. Çünkü o zaman hah diyorlar aynı şeyleri düşünüyoruz paranoyak da olsak. Böylelikle o paranoya onları birleştiriyor ve birbirlerinin dostu olduklarını anlıyorlar. Ben ise özellikle paranoyalarımın yoğun olduğu ilk gençlik yıllarımda 20'li yaşlarda iyi arkadaşlıklar kurup paranoyamı başkalarıyla paylaşamadım. Paranoyalarımı bugün başkalarıyla paylaşma yolum, yöntemim elbette roman yazmaktır. Roman yazıp bu tür sezgilerimi, sarkık yanlarımı, salaklıklarımı ya da daha geometrik toplumsal paranoyalarımı ortaya dökmektir. Benim adım Kırmızı'nın başında, o zaman sizi şimdiden uyarıyorum. Ölümümün arkasından dinimize, geleneklerimize, alimi görüş şeklimize karşı iğrenç bir kumpas var cümlesi var. Aslında kitaptaki cinayetleri ateşleyen, harekete geçiren ve sonunda doğrulanmayan yanlış bir görüş. Paranoyalarımız bize anlamlı ya da anlamsız bir teori verir. Ve çoğu zaman da gereksiz şiddet, gereksiz tedbir ve bir tahtanın duyarsızlığına sevk eder. Bence bugün Türkiye'deki demokrasi eksikliği de dincilerle radikal modernleşmeciler arasındaki olağanüstü güvensizlikten kaynaklanmaktadır. İki taraf da paranoyak olduğu için birbirlerine karşı radikal hayallerinden vazgeçmedikleri gibi hakim durumunda olan modernleşmeciler korkuları yüzünden demokrasiyi zedeliyorlar. Ama korkularında benim de katıldığım çok şey de var diye düşündüğüm oluyor. Kendi kumpas teorilerimin bu çeşit toplumsal vakalarda olduğu gibi ülkemizde olduğu gibi beni tahrip eder hale gelmesine ben nasıl mani oluyorum? Mizaha başvurarak ve bir çeşit kendine güvenle ve kültürle ve okuyarak. Bence kumpas teorisinin ki bence zeki düşünme için gereklidir. Panzehir de kendine güvenmek, bastığın toprağı tanımak ve başkalarını da tanımaktır. Başkalarının ne düşündükleri hakkında fikrimiz olduğu için değil, olmadığı için kumpas teorileri kurmaya başlarız. Ama bilgi, genel olarak kültür, insanı paranoyadan uzaklaştırır. Aslında bütün Batı felsefesi, sistematik felsefe paranoyanın kavramlarla ifadeli ediliş şeklidir. Sistematik felsefe bize en sonunda her şeyin tek bir nedeni olduğunu, her şeyin birbirine bağlı olduğunu, alemin bir akış içerisinde açıklanabilir şekilde bağlı olduğunu söyler ki bu çok zeki bir paranoyanın geliştirebileceği bir şeydir ancak. Sistematik felsefeye inanmadan ama ilgiyle okurdum eskiden. Ben her şeyi açıklayan ve bir tek sebebe indirgeyen teorilere inanmam. Benim dünyaya bakışım son derece pragmatiktir. Pek çok şey oluyor ucundan tutabildiğim kadarıyla teoriyi anlamaya çalışırım. Tuttuğum teori ve işleyişi bana anlamlı şekilde hizmet ettiği kadar vardır. Ama eğer ya yeni hayatın kahramanının ve benim de gençliğimde bazen kanar gibi yaptığım gibi tek büyük fikir, tek büyük ütopya ile bütün alemin anahtarının ele geçirebileceğine inanabilirseniz aynı zamanda paranoya ya da yatkın olduğunuz söylenebilir. Çünkü alemin mantığının basit ve birbiriyle ilişkili şeyler olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ben gençliğimdeki bu yanılgılardan gene kitap okuyarak kurtuldum. Ve bu beni yeni hayattaki kahramandan ayırır. Benim adım Kırmızı'daki kumpas ise gene benim burada yoğun bir şekilde hissettiğim gibi bugüne göre kapalı ama kapalılığı bugünkü hayatımızla da kıyaslanabilecek bir toplumun korkularıdır. Biz birazcık yasak sanat yapıyoruz. Acaba bize ne diyecekler? Bu korku endişe olduğu için de bir şey densin diye, birazcık şeytani bir şey yapmak için de bu endişe yüzünden yasak sanat yapmak benim adım Kırmızı'daki kumpas bununla ilgili. Geneliğin değişmesiyle ilgili. Değişim de modernleşme de hep bir kumpas hissi verir. Atatürk'ü batılılar getirdi başımıza. Bunların hafızasını yok etsin, mahvetsin ve geleneğinden koparsın diye. Harf devrimi bizi geçmişimizden koparmak için yapılmış bir batı kumpasıdır. Cinsinden paranoyalar. Tersi paranoyalar da vardır. Ülkenin aslında kendi kültüründen çıkan dini, siyasi eğilimleri sanki siyah veya başkaları besliyor gibi paranoyalar da vardır. Bunlar zaman zaman doğru da olmuşlardır belki. Ama genel düşünme kalıbı olarak bu bütün toplumlarda vardır. Unutmayalım, üstünde yaşadığımız topraktan çıkmıyor bu. Bizans'ta spor takımları yüzünden, kıyafetleri yüzünden insanlar birbirlerine giriyorlardı. Her dönemde, her zaman insanoğlunda paranoyakça bir şey vardı. Ama bugün gelişmiş Batı demokrasisinde paranoyakça düşünce bizimkilere benzer toplumlara kıyasla daha az rağbet görüyor. Rağbet görse bile öyle bir toplumsal örgütlenme şekli var ki etkili olamıyor. Batı'da elbette paranoya var. En rezilinden, en sefilinden, paranoyakça teorilerden tuhaf tarikatlara kadar. Ama bu saçmalıklar ciddi fikir olarak ülkenin en saygın ya da en etkin gazetesinin başyazarının en son düşünceleri olarak yayımlanmıyor. Bizim dışımızda herkes bize düşman. Ve Amerika ile İtalya Türkiye'yi parçalamak için anlaştılar da bizi mahvedecekler gibi zırvalar böyle toplumlarda daha az kabul görüyor. Ülkemiz dışındaki güçlerin hep durmadan bizler için kötülük yaptığını tasarladıklarını öğrenmek ilk öğrendiğimdir Türkiye'de. Böylelikle bayrağımıza, padişahımıza, cumhurbaşkanımıza, dinimize sıkı sıkı sarılmak gerekir. İlk öğretimde yabancılardan, değişik olanlardan, her şeyden korkmak öğretilir. Korka korka iyi vatandaş, sıkı milliyetçi olmayı öğrenirler. Bayrak yakanlar, linç havestesi kahramanlar bu iyi öğrenciler arasından çıkar. Kapalı toplum idi ki eskiden daha çok. Ne turizm vardı ne yabancı vardı. O zaman bence yabancı hakkındaki paranoyalar vardı. Ama Türkiye'nin büyük uluslararası sorunları yoktu. Bence özellikle uluslararası kumpas teorileri Türkiye'nin uluslararası planda itibarının düşmesiyle artıyor ve milliyetçilikle birlikte bir örnek vereyim. Saygı duyduğum Milorad Pavić, Sırp yazar, Türkiye'de de kitabı çıktı. Yahudiler, Ortodokslar ve Müslümanların rüyaları ve paranoyalara ilgili yaratıcı bir roman yazdı. Sonra Yugoslavya bölününce Pavić'in kendisi bir Ortodoks paranoyak oldu ve Sırpların boşnakları temizlemesinin teorisyenleri arasına katıldı. Romanında benimle alaycılık olarak okuduğum şeyi kendisi şimdi ciddiye almış. Mesela yüzyıllardan beri Katoliklerle yani Venedik ile Müslümanlar yani İstanbul bir olup biz Ortodoksları keşfetmiştir ki bunda gerçeklik payı vardır demeye başladı. Zarif bir edebi oyun sandığı şeyi Pavić kitabı yayınlandıktan 6-7 yıl sonra Yugoslavya bölünüp Bosna Savaşı çıkınca ciddiye alıp Sırp milliyetçisi oldu. Bunu şunun için söylüyorum. Ben kumpasla beslendiğimi ama bunu içimden gelen bir akılcılıkla dengelediğimi bildiğim için içimden kumpas eğilimleri bulmaktan mahcup değilim. Bunun beni zenginleştiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Öte yandan şunun da farkındayım. Ülkemde çok kumpas teorisi var. Ama eleştirdiğim şey kumpas teorilerinin son derece ilkel biçimde Türkiye'nin kendi zaaflarını örtmeye yaraması. Benim kusurum nedir? Niçin ekonomimi düzeltemiyorum? Niçin insan hakları derdimi çözemiyorum? Demiyor Türkiye. Bunlar batılılar yapıyor, bizi bölmek için diyor. Hep dış mihraklar, hep bir kötülük, için kötülük yapan ve birleşmiş şeyler. Ama öte yandan şunu da biliyorum ki, bu çeşit kumpas düşüncelerinin zaman zaman ben de parçası olabiliyorum. Mesela kitaplarımın ya da fikirlerimin, dış mihrakların Türkiye'ye yaydığı bir şey olduğu fikrini zaman zaman duyuyorum ya da dış mihrakların etkisiyle onlar beni sevsinler diye. Türkiye içinde büyüyüp yetiştiğim, kültürü değiştirdiğim fikrini işliyorum. Bunlar da gerçek anlamda paranoyakça ve hatta yakışırsa delice teoriler. Cami avlularında hocaların ellerini öpen eski solcular, Sırp milliyetçilerini aratmış, faşistlere dönüştüler. Bunlarla didişmeyi, bunlarla birlikte yaşamayı çok iyi öğrendim. Tanıyorum bu sesleri. Aşırı paranoya ve akılsız kumpas teorisinin en kuvvetli yanı karşı çıkılmaz oluşudur. Kanıtlamazsınız ve dersiniz ki Ahmet böyle diyor. Veya mesela, şurada sigara alan adam var ya, aslında sigara almıyor. Tütüncüye bir askeri sır fısıldıyor. Tütüncü de aslında gazoz açmıyor, sırrı şişeye üflüyor dersiniz. Bunu kanıtlamaya gerek yoktur. Ve bu sözler o görüntüye bir ölçüde uyar. Sizi de tatminsizliklerinizi izah etmeye yarar. Şu dönemde ise devlet çaresiz kaldıkça paranoya ve kumpas teorilerini resmi radyodan, televizyondan yayınlıyor. Ne yazık ki halkımız da buna inanıyor. Sonra iğrenç bir linç, heyecanı içinde sokaklara dökülüp adam öldürmeye, bayrak yakmaya kadar da vardırıyorlar işi. Bundan korkuyorum. Çünkü bu bakımdan Sırbistan'a benziyoruz. Sırbistan önce bütün dünyadan soyutlandı. Bütün dünyanın kendisine düşman olduğunu düşünmeye başladı. Bu aynı zamanda kendini eleştirme içinde yapacağı haksızlığı görmemeye de yarıyor. Bizde de aynen bu oluyor. Sonra ikinci aşamada bütün dünya zaten bize düşman. Müslümanlar ile Katolikler anlaştı. Balkanlardaki biz Ortodoksları yok etmek için hadi arkadaşlar deyip insanları kesmeye, öldürmeye başladılar. Ve millet olarak da vicdanları sızlamıyordu. Çünkü korku ve telaş içerisinde haklı olduklarını, kendiliklerine karşı bir kötülük olduğunu da düşünüyorlardı. Biz de buna yaklaşıyoruz. Bunun korkunçluğunun işleyebilmesi için medeni dünyanın akılcı eleştirisinden uzak olmak gerekir. Ama bugün bizim Türkiye'de en çok işittiğimiz şey de şu. Meğer medeni dünya yokmuş. Meğer uluslararası hukuk yokmuş. Meğer onlar bu kadar kötüymüş. Biz de kötü olalım o zaman. Gene burada üzülerek söyleyeyim. İyi insan iyi insandır. Kötülük etmez. Devlet ve devletin yanındaki, merkezdeki medyamız onları dolduruşa getirirse de İyi insan bir noktada durur. 7. ayrımın sonu sayfa 86.